Ayrım 19.
C. İştirak. Bu sıçrada iştirak mümkün olmakla beraber maddenin kendisinde ikinci ve üçüncü fıkralarda ferri iştirak halleri özel surette tanzim edilmiş bulunduğundan genel iştirak kaideleri gerek maddi gerekse manevi yönden sadece asli iştirak bakımından tatbik olunacaktır. İkinci fıkrada bu fıkrada gösterilmiş suretlerle birinci fıkrada ihlaline teşvik hareketi müeyyidelendirilmiş, bu teşvik neticesinde birinci fıkranın ihlaline teşebbüs olunması zımmi şartına bağlı olarak ferri faile ölüm cezası öngörülmüştür. Bu şartın mevcudiyetine göre ferri iştirak halinin tavsifi kabil olacaktır. İkinci fıkrada yazılı tarzda yapılmış, teşvik hareketi revaç bulmamış, teşvike kapılınıp birinci fıkranın ihlaline teşebbüs edilmemiş ise ferri iştirakten bahsolunamaz. Şartlarının bulunması halinde bu fiile TCK 172. maddesindeki ayrı ve müstakil bir suç olan teşvik suçunu teşkil eder. Teşvik başarıya varmış, birinci fıkranın ihlaline geçilmiş ise müşevvikler yapılan fesat yani anayasayı ilga, tayir veya tebdil hareketi teşebbüs derecesinde kalsa bile ikinci fıkra ile cezalandırılacaklardır. Bu fıkradaki iştirak teşvikten ibaret bulunmasına göre manevi ferri iştiraki ve fesat çıkararak dendiğine göre de teşvik fiilinin fesat çıkarmak suretiyle vaki olunacağını ifade eder. TCK 146 Taksim 2. maddesi ferri iştirak hallerinden sadece manevi iştiraki ve ferri manevi iştirak hallerinden de sadece teşviki muayyen bazı şekillerde yapılması kaydıyla tanzim etmiştir. Bu fıkra iddianamede mevcutken esas hakkındaki mütalada zikredilmediğinden davamızın konusu dışında kalmıştır. TCK 146 Taksim 3. maddede 1. fıkrada yazılı suça 2. fıkrada gösterilenden gayri surette iştirak eden ferri şerikler denmek suretiyle 2. fıkra dışındaki teşvik şekilleriyle sair maddi ve manevi ferri iştirak halleri ifade edilmiştir. Gerek 2. gerekse 3. fıkralarda tecrim edilen fiilin iştirak olduğu bizzat bu fıkralarda belirtilmiş olduğuna göre ve iştirak hali müstakil bir hukuki durum olmadığından iştiraktan bahsolunabilmek için 146 Taksim 1. maddedeki fiile ait bir icra hareketinin varlığı aranacaktır. Keza genel iştirak prensipleri gereğince asli failin fiili bile ferri maddi veya manevi failin fiili arasında rabıtanın bulunmasından başka asıl failin karar ve icrasına iştirakın müessiriyeti ve rolü de olacaktır. Bu bakımdan iştirak, subjektif bir iştirak duygusu ve iradesinden ibaret olmayıp, bu irade tahtında kanunun 146 Taksim 2, 3. maddelerinde yazılı tarzda bir hareketi de gerektirir. TCK 146 maddesi bu suretle incelendikten sonra sanıkların fiillerine göz atılacak olursa, İddiadaki tavsifte hukuki isabet bulunmadığı görülür. İddianın bu fiillerin tamamının sübutunu kabule müsait delille mücehhez bulunmayışı bir yana bırakılsa bile, sanıkların fiillerinin yukarıdan beri hukuki şartları izah oluna gelen TCK 146 Taksim 1 ve 146 Taksim 3. madde fıkralarındaki maddi unsuru teşkil eden bir hareket vasfında olamayacakları aşikardır. Esas hakkındaki mütalaanın 29 ve müteakip sayfalarında tekrar olunan iddianamenin 63. sayfasında 1968 yılında sanıklar tarafından yaratılan Göksen'in 68 olayı, 1969 yılında Sinop, Van, Gevaş ve 69 subay bildirisi olaylarından sonra eylemler sistemli planlı bir şekilde devam etmiş, daha şiddetli, tahripli, cüretli ve rejimi tehdit eden bir safhaya girmiştir. Şöyle ki, şeklindeki rizgahı mütakip sıralanan eylemler içinde hangilerinin TCK 146 Taksim 1 ve 3 maddi fıkralarındaki suçun maddi unsuru olan hareketi teşkil edip etmediklerinin anlaşılması için evvel emirde asli faillerinin fiilleri araştırılmalıdır. Ancak bu takdirde ferri iştirak durumlarından bahsolunabilir. Asli fail olarak zikredilenler manevi fail olarak İrfan Solmazer, Erkan Dirik, maddi fail olarak Sarp Kuray, Ruhi Koç, İbrahim Alkım Altu, Hasan Çetin, Ahmet Çoker, Selim Yalçıner, Şinasi Maktav'dır. Sanık İrfan Solmezer ile Erkan Dirik'e azmettirilen sevk ve idare etme şeklindeki TCK 64 Taksim 2 delaleti ile 146 Taksim 1 maddeyi ihlal suçu isnat olunmuştur. Asli manevi failin fiili de bir iştirak şekli olduğundan burada da asli maddi failin suça yönelik hareketinin bulunması gereklidir. Kanunumuzda sevk ve idare etmek şeklinde bir azmettirme ve iştirak şekli yoktur. Bu durumda olsa olsa hususiyetine göre bu fiil irtikab etmek veya doğrudan doğruya beraber işlemek olarak tavsif olunabilir. TCK 64 Taksim 2 maddenin delaletine işaret olunduğuna göre bu iki sanığın fiilinin azmettirmek suretiyle manevi iştirak şeklinde alındığı kabul olunmuştur. Asli maddi faili harekete geçirmemiş bir azmettirme, özel olarak konmuş bazı hükümler dışında suç sayılmamış bulunduğundan bu sebeple de 146 Taksim 1. maddeyi asli maddi fail olarak ika ettikleri iddia olunan sanıkların bu madde karşısındaki durumlarının ortaya konmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. TCK 146 Taksim 1 maddenin ihlali veya buna teşebbüs için bu suça yönelik neticeyi tevlide elverişli bir hareketle ve bu kasıtla icraya geçmiş bulunmanın gerekliliğine işaret edilmişti. Yukarıda iddianamede ve mütalaada yeri belirtilmiş olaylar içinde maddi bir hareket mahiyetinde bulunabilecek olanlar ise şöyledir. 1. 12.3.1971 günü Matyo Çağatay'ın evinin soyulmasına teşebbüs edilmesi. 2. 18.3.1971 günü Nuri Osman Çelenk'in silahlı yağma edilmesi. 3. 10 Taksim 11 Nisan 1971 gecesi Kor General Atıf Erçıkan'ın evine dinamit konup patlatılması. 4. 14.4.1971 gecesi Binbaşı Erdoğan Tufan'ın arabasının yakılması. 5. 21.4.1971 günü Gölcük Goodyear Lastik Fabrikası lojmanlarının trafosuna dinamit atılması. 6. 30.4.1971 günü Güverte Sınıf Okulu Komutanı'nın odasının yakılması. Asli maddi fail olarak gösterilenlerde ika olunduğu iddia olunan ve icra başlangıcı teşkil edip etmediği münakaşa edilecek maddi hareketler yukarıdaki 1 ila 5 sıradaki olaylardır. Bundan başka daha önceki bölümlerde temas edilen bazı olay ve durumlar da anayasayı tebdil, tayyir ve ilgaya yönelmiş olarak zikredilmiştir. Ki bunlar sırasıyla sanıklardan Sarp Kuray ve 4 arkadaşının muhtevası itibariyle TCK 153 ve 155 maddelerini ihlal eden ve bu yüzden haklarında İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan bildiri yayınlamaları, Hasan Çetin'in Trabzon'da vuku bulmadığı anlaşılan komünizm propagandası yapması, Sarp Kuray, İyi Alkım Altu, Maksut Çatak, Mahmut Özen'in Erzurum, Muş ve dolaylarında hücre faaliyetine geçmeleri, örgütün eski MBK üyeleriyle irtibatları, sanık Selim Yalçıner'in evinde bildiri bulunması, Hikmet Kıvılcımlı'nın Anarşi Yok Büyük Derleniş isimli broşüründen Abdullah Gelgeç'e bir adet, Vatan Partisi Tüzük ve Programı'ndan Vahittin Ergin'de 4 adet, Abdullah Gelgeç'te 1 adet, Bahriyeli Öğrenci Subay ve isimli bildiriden Hikmet Çelik, Hasan Atalay ve Celal Sarıyer'de birer adet bulunması, sanık Ziya Büyükkayalar'ın 13-12-1970 günü Şişli'de vitrin camlarını kırması ve cebinde Mao'nun kitabının bulunması, sanık Erkan Dirik'in Ahmet Zafer Ergün'le birlikte Ankara'dan Beykoz'a Ali Kırca ve Seçkin Padır kendilerine derince de katılarak gelişleri, Erkan Dirik, Ahmet Zafer Ergün, Yakup Hindistan ve 8 arkadaşının Ankara'da KK Asliye Mahkemesi'nde TCK 142 Taksim 1'de yargılanmaları, Yakup Hindistan hakkında Ankara Sıkkı Yönetim Mahkemesi'nce 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Ankara Yozgat Talebe Yurdu'nun Sedat Öztaş tarafından dinamitlenmesini övme suçundan Ahmet Zafer Ergün'ün Ankara Sıkkı Yönetim Mahkemesi'nce yargılanmakta olması, Erkan Dirik hakkında öğrencilere bomba imalini öğretmek suçundan Ankara Sıkkı Yönetim Mahkemesi'nde dava açılması, 8.3.1971 tarihli Devlet Dergisi'nde Necdet Güçlü'yü Erkan Dirik'in öldürdüğünün yazılı bulunması, 10.4.1971 günü bu davada sanık ve tanık olmayan 3 deniz subayının Kalamış Gondol Gazinosu'nda sivillerle kavga etmeleri, 11-4-1971 günü Oktay Atalay ismindeki ve bu davayla ilgisi bulunmayan bir üsteğmenin Üsküdar'da bir polis memuruna hakarette bulunduğu iddiası, Harp Okulu'nda öğretmen Yüzbaşı Tuna Kağım'ın evine 12-4-1971 gecesi meçhul bir kimse tarafından telefon edilip tehditte bulunulmasıdır. Bütün bu olayların TCK 146 Taksim 1 maddesinin ve buna iştirakı ifade eden diğer fıkralarının maddi unsuru demek olan icra hareketlerini teşkil ettiğinin iddia olunması, bu suçun ik olunabilirliğini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Bu olaylardan mahkemece mevcut delillere göre bir zarur sadece Matyo Çağatay'ın evinin bahçesine yağma kastı ile girilip cebir ve şiddetle ve silahla ik olunacak bu suç için mania teşkil edemeyecek sebepler hudusu üzerine ve daha çok güçlükleri şaşkınlık ve tereddüt ile bil ihtiyar vazgeçilmesi, Nuri Osman Çelenk'in silah tehdidi ile soyulmasıdır. Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce verilen yetkisizlik kararı usul hükümlerine uygun bulunmadığı, bu mahkemece 353 sayılı kanunun 207 Taksim D maddesine uygun olmayan bozma ilamına uyularak yetkisizlik kararı verilip yetkisiz bulunan mahkememize davanın gönderilmesi ve bu olayın görülmekte olan davayla birlikte mütalaa edilip birlikte muhakeme edilmesine müncer olacak irtibatı gösteren delillerin adimi mevcudiyeti, esasen asli fail olarak dev genç mensubu olduğu bilinen ve bu davada suçluluğu sabit olamayan Ruhi Koç'un gösterilmiş bulunması sebepleriyle bu olayla ilgili davanın muhakeme ve rüyet olunmasına usul ve esas yönünden gerek ve imkan bulunmamıştır. Diğer olaylar da ya faili meçhul ya açılan davalar beraatla neticelenmiş ya da haklarında hiç dava hatta kovuşturma açılmamış olaylardır. Böyle olmasa bile sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 146 Taksim 1 maddesini ihlal yönündeki fiillerinin maddi ve manevi unsurları bakımından ele alınması halinde bu fiillerin mezkür kanun hükmüne temas edebilmesinde bariz bir tutarsızlık görülür.